Ayrım 31.
Partinin parlamento üyeleri üzerindeki hakimiyeti belli teknik yöntemlerden çok, partinin genel yapısının ve genel yöneliminin sonucudur. Dolayısıyla komünist ve faşist partiler bu yöntemlerin bir kısmından kendi istekleriyle vazgeçebilirler. Örneğin Fransız Komünist Partisi'nde parlamento üyelerinin yönetim kurullarına girmesine ilişkin hiçbir sınır konulmamış. Sosyalist partilerdeki uygulamanın tersine hiçbir sayısal şart, numerus clausus, kabul edilmemiştir. Parlamento üyeleri bürolarda ve komitelerde çoğunlukta olabilirler ama bunun önemi yoktur. Çünkü onlar gerçek anlamda parlamento üyesi değillerdir. Çünkü iç liderlik sıfatları milletvekilliği sıfatlarından önce gelir. Çünkü Komünist Partisi kendi bünyesindeki bütün unsurları birleştirebilecek derecede güçlü ve türdeş bir topluluktur. Parlamento üyeleriyle mücadele ancak bunların etkilerine açık bulunan partilerde söz konusu olabilir. Diğer partilerde ise mevcut olmayan bir rakiple mücadeleye lüzum yoktur. Kitap 2. Parti Sistemleri. Tek parti devletleri dışında her ülkede birçok partiler bir arada bulunurlar. Bu birlikte yaşayışın şekil ve şartları incelenen ülkenin parti sistemini belirler. Bu tanımda iki çeşit unsur vardır. Birincisi sistemi meydana getiren partilerden her birinin iç yapısında gözlemlenebilecek benzerlik ve farklardır. Buna göre merkeziyetçi ve ademi merkeziyetçi partilere, totaliter ve sınırlı partilere, yumuşak ve sert partilere ve benzerine sahip olan sistemler birbirinden ayrılabilir. İkincisi çeşitli partilerin karşılaştırılması, tek olarak her parti topluluğu bakımından mevcut olmayan yeni çözümleme unsurlarının belirtilmesine imkan verir. Sayı, karşılıklı kuvvet dereceleri, ittifaklar, coğrafi yöreselleşme, siyasal dağılım ve benzeri gibi. Bir parti sistemi bütün nitelikler arasındaki belli bir ilişki şeklinde tanımlanır. Nasıl çeşitli yapı tiplerini tanımladıysak, belli sistem tiplerini de öylece tanımlamamız gereklidir. Tek parti, Anglo-Sakson iki parti sistemi ve çok parti sistemi arasındaki ayrım klasik niteliktedir. Buna diğer birçok ayrımlar daha eklenir ve onunla birleşir. Bağımsız partiler ya da ittifaklar sistemi, dengeli partiler ya da hakim parti sistemi, büyük ya da küçük partiler sistemi, istikrarlı ya da istikrarsız partiler sistemi, sola kayma, solculuk ya da durgunluk ve benzeri. Parti sistemleri bir kısmı her ülkenin kendisine özgü, bir kısmı ise genel nitelikte olan birçok karmaşık etkenin sonucudur. Birinci gruptakiler arasında gelenek ve tarih, dinsel inançlar, etnik bileşim, ulusal rekabetler ve benzeri sayılabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçiler-Demokratlar karşıtlığı, Philadelphia Konvansiyonu'nda Jefferson'la Hamilton arasındaki rekabetten doğmaktadır. Fransa'da sağın dağınıklığı ve radikal partinin varlığı, 1875-1900 arasındaki siyasal durumun sonucudur. İskandinavya'da çiftçi partilerinin varlıklarını sürdürebilmiş olmalarının nedeni, demokrat köylülerin şehirlerdeki tutucu soylularla mücadeleye girdikleri 19. yüzyıl ortalarına kadar çıkar. Laik okullar, dinsel okullar sorunu, 19. yüzyıl Belçika parti sistemine, Fransa'da daha yeni bölüntüler arasında varlığını daima sürdüre gelen sağ-sol rekabetine, Hollanda'da sağ kanadın Katolik Parti, Devrim Aleyhtarı Parti ve Tarihsel Hristiyan Parti şeklinde bölünmesine doğrudan doğruya etken olmuştur. 1914'ten önceki Avusturya Macaristan'da ve 1938'den önceki Çekoslovakya'da parti sistemi etnik farkları ve ırk düşmanlıklarını yansıtmaktaydı. Aynı şey 19. yüzyıl sonunda İrlandalıların geleneksel iki parti sistemini bozmalarıyla ortaya çıkan İngiliz üç parti sistemi ve Güney Afrika partilerinin günümüzdeki bölünmeleri bakımından da doğrudur. İsveç ve Norveç'te partiler yarışımına uzun süre iki ülkenin birliği ya da ayrılığı sorunu hakim olmuştur. İrlanda'da Büyük Britanya'ya karşı izlenecek tutum, ilk parti bölünmelerinde büyük bir rol oynamıştır. Bütün ülkelerde ortak olan genel etkenler ise başlıca üç tanedir. Sosyoekonomik etkenler, ideolojik etkenler, teknik etkenler. Birinci gruptakiler esas itibariyle sosyal sınıf yapısının siyasal partiler üzerindeki etkisini ilgilendirir. Bu etkinin pek büyük olduğunda şüphe yoktur. Avrupa partilerinin 19. yüzyılda muhafazakarlar ve liberaller şeklinde bölünüşü, toprak aristokrasisi ile ticari, endüstriyel ve aydın burjuvazi arasındaki karşıtlıkla açıklanabilir. 20. yüzyıl başında sosyalist partilerin ortaya çıkışı, işçi sınıfının siyasal hayata girişiyle düşümdeşmektedir ve benzeri. Bununla birlikte istisnalar mevcuttur. Örneğin Amerikan partileri belli sınıflarla çalışmamaktadır. Burada sosyal bileşim bakımından tamamen türdeş bir parti yoktur. Siyasal ideolojilerin kendileri de bir dereceye kadar sınıfsal tutumlara uygun düşer. Ancak bu uygunluk ne genel ne de mutlaktır. İdeolojiler hiçbir zaman sosyoekonomik yapının üst olgularından ibaret değildir. Bazı ideolojilerin sınıfsal durumla ilişkisi dolaylı ve tali mahiyettedir. En önemli teknik etken bu kitapta özellikle incelenen seçim sistemidir. Bunun parti yapısının belli bazı yönleri üzerindeki etkisine daha önce değinmiştik. Bu anlamda bile seçim sistemi parti sisteminin bir unsurunu teşkil eder. Çünkü oy verme şekli bir ülkedeki bütün partilerin yapılarını aynı yönde etkiler. Seçim sisteminin partilerin sayısı, kuvvetleri, ittifakları ve temsil üzerindeki etkileri önemlidir. Tersine parti sistemi de seçim sistemi üzerinde hayati bir rol oynar. Örneğin iki parti sistemi tek turlu çoğunluk usulünün kabulünü teşvik eder. Bund yapısındaki partilerin varlığı ise bunu engeller. İttifaklar yönündeki doğal eğilim orantılı temsille bağdaşmaz ve benzeri. Kısacası parti sistemi ile seçim sistemi birbirlerine çözülmez şekilde bağlı ve bazen çözümleme yoluyla bile ayrılmaları güç iki gerçekliktir. Örneğin siyasal temsilin doğruluk derecesi, aynı karmaşık bütünün unsurları sayılan ve birbirlerinden nadiren ayırt edilebilen seçim sistemine ve parti sistemine bağlıdır. Seçim sisteminin genel etkisi aşağıdaki üç formülde şemalaştırılabilir. 1. Orantılı temsil, sert, bağımsız ve coşkusal akımlar dışında istikrarlı partilerden kurulu bir çok parti sistemini teşvik eder. 2. İki turlu çoğunluk usulü, yumuşak, bağımlı ve bütün durumlarda nispeten istikrarlı partilerden meydana gelen bir çok parti sistemini teşvik eder. 3. Tek turlu basit çoğunluk sistemi iktidarın büyük bağımsız partiler arasında el değiştirdiği bir iki parti sistemini teşvik eder. Ancak bu pek genel nitelikteki önermeler sadece temel eğilimleri belirtmekte olup, seçim sisteminin parti sistemleri üzerindeki bütün etkilerini kapsamaktan uzaktır. Biz bunları sadece ilk varsayımlar olarak kullanacağız. Seçim sistemlerinin etkisini daha ayrıntılı şekilde çözümleme kararımız, kitabımızın ilk defa basıldığı 1951 yılına gelinceye kadar bunun pek az incelenmiş bir konu olmasından ileri gelmişti. Ortada doldurulması gereken büyük bir boşluk vardı. Ancak bu hiçbir zaman sözü geçen konuyu diğerlerinden daha önemli saymış olduğumuz anlamına gelmez. Seçim sistemlerinin etkisi, frenin ya da hızlandırıcının etkisine benzer. Başka etkenlerin sonucu olarak ortaya çıkan çok parti sistemini bir seçim sistemi tipi kolaylaştırır, bir diğeri ise zorlaştırır. Fakat seçim sisteminin gerçek bir itici gücü yoktur. Bu konuda en kesin etki gösteren şeyler, ulusal gerçekler, ideolojiler ve özellikle sosyoekonomik yapılardır. Bölüm 1. Partilerin sayısı. Pluralizm ve tek parti karşıtlığı kamuya mal olmuştur. İki dünyayı, Doğu ve Batı dünyalarını ayırt eden siyasal kriteri, bunda görme eğilimi bile vardır. Bu yanlıştır. Çünkü pluralizmin Doğu Almanya'da ve halk demokrasilerinin bazılarında resmen yaşamaya devam etmesine karşılık, tek parti İspanya'da birçok Latin Amerika devletlerinde ve ABD'nin bazı kesimlerinde faaliyettedir. Bununla birlikte totaliter rejimle tek parti, demokrasi ile de pluralizm arasındaki düşümdeşlik, kaba çizgileri bakımından doğrudur. Bu antiteze oranla iki parti ve çok parti sistemleri arasındaki karşıtlık çok daha az önem taşır. Dolayısıyla bunun uzun süre ihmal edilmiş ve daha az incelenmiş olmasını anlamak mümkündür. Oysa bu ikinci karşıtlığın temel karakteri şüphe götürmez. İngiltere ile 4. Fransız Cumhuriyeti'nin rejimlerini karşılaştıralım. Bazıları bunlar arasındaki başlıca farkı yürütme organının şeklinde görür ve İngiliz hükümdarının prestijiyle Fransız Cumhurbaşkanı'nın silik karakterini kıyaslarlar. Ancak bunlar bir parlamenter rejimde devlet başkanının daima çok tali bir rol oynadığını unutmaktadırlar. Tıpkı kralın hükümdarlık etmesi fakat hükümet etmemesi gibi, cumhurbaşkanı da başkanlık eder fakat hükümet etmez. Diğer bazıları dikkatlerini daha çok parlamentonun yapısındaki farka çevirmekte ve Fransız tek meclis sisteminde eksik gördükleri bütün erdemleri İngiliz iki meclis sistemine atfetmektedirler. Bunlar da Lordlar Kamarası'nın 1911'den beri büyük bir iktidara sahip olmadığını, nüfuzunun hemen tamamen manevi nitelikte olduğunu ve bizim bahtsız Cumhuriyet Konseyi ile hiçlik aleminde buluşma yolunda bulunduğunu görmemek suretiyle dış görünüşe aldanmaktadırlar. En büyük bilginlerse İngiliz kabinesinin her an için avam kamarasını feshetme hakkına sahip olduğunu, oysa Fransız hükümetinin ulusal meclis karşısında daha silahsız durumda bulunduğunu belirtmektedirler. Bunlara göre fesih tehdidi kabine buhranlarını önlemenin temel aracı olacaktır. Bu açıklama Fransızları parlamenter sistemin motorunu kabul etmiş fakat frenini koymayı unutmuş olmakla kınayan bazı İngilizler tarafından da ileri sürülmektedir. Bu öncekilere oranla gerçeğe daha yakın olmakla birlikte gene de çok yetersizdir. Uygulamada İngiliz kabinesi fesih yetkisini hiçbir zaman bir güvensizlik oyundan kurtulmak ya da onun sonuçlarından kaçınmak amacıyla parlamentoya baskı yapmak için kullanmaz. Şu kuvvetli sebepten dolayı ki tek bir partinin salt çoğunluğu elde bulundurması yüzünden böyle bir oya hemen hiçbir zaman imkan yoktur. İşte iki sistemi ayıran temel fark burada bütün açıklığıyla kendini gösterir. Partilerin sayısı. Sistemlerden birinde uygulamada sadece iki parti parlamento sandalyelerini paylaşır. Bunlardan biri hükümet sorumluluğunu tüm olarak üzerine alır, diğeri ise muhalefette serbestçe eleştirilerde bulunmakla yetinir. Türdeş ve güçlü bir kabine istikrarlı ve tutarlı bir çoğunluğa dayanır. Buna karşılık öteki sistemde bir hükümet kurabilmek için programları ve taraftar kütleleri farklı olan birçok partilerin koalisyon yapmaları gerekir. Böyle bir hükümet bir yandan kendi iç bölüntüleri, bir yandan da parlamento çoğunluğunun dayandığı kırılgan ittifakı binbir güçlükle sürdürme zorunluluğu yüzünden felce uğramış durumdadır. 1. İki parti sistemi. Büyük partilerin yanı sıra birçok da küçük gruplar mevcut olduğundan iki parti ve çok parti sistemlerini ayırt etmek her zaman kolay olmaz. Örneğin ABD'de demokrat ve cumhuriyetçi devlerin gerisinde birkaç tane de cüceye rastlanır. İşçi Partisi, Sosyalist Parti, Çiftçi Partisi, Yasakçı Parti ve İlerici Parti. Bazı federe devletlerin yasama organlarında ya da belediye meclislerinde bu partilerden birinin büyük bir güç elde ettiği olur. Örneğin Minnesota'da Çiftçi İşçi Partisi, demokratları oldukça zayıf bir üçüncü parti durumuna düşürmüştür. Wisconsin'de La Follette'in İlerici Partisi çok defa birinci ya da ikinci sırayı işgal etmiştir. New York'ta İşçi Partisi, 1937'de şehir meclisine ve devlet yasama meclisine beşer üye seçtirmiştir. Bu partiler özellikle Temsilciler Meclisi'nde, hatta Senato'da olmak üzere sık sık kongrede birkaç sandalye bile elde ederler. Ancak gerek bunların geçici ve yöresel karakterleri, gerekse büyük geleneksel partilerle aralarında mevcut açık oransızlık, Amerikan sistemini tipik bir iki parti sistemi saymamıza imkan vermektedir. İngiltere'de problem daha karışıktır. Gerçekten 1945'te Fransız Haberleşme Bakanlığı'nın yayınladığı bir broşür, o zamanki Fransa gibi Büyük Britanya'nın da bir üç parti sistemine sahip olduğunu ifade etmiştir. Liberal Parti'nin eski ve sağlam bir geleneğe dayandığı doğrudur. Bu parti hala İngiliz halkının önemli bir kesiminin kanaatlerini yansıtmaktadır. 1950'de 2 milyon 600 binden fazla seçmen ona karşı güvenini göstermiştir. Fakat görüşleri Liberal Parti'ye yakın olan daha pek çok seçmen seçim sistemi yüzünden ondan uzaklaşmak zorunda kalmıştır. 1918-1935 arasında İngiltere'de bir iki parti sisteminden söz etmeye imkan yoktu. Çünkü İngiliz halkı gerçekten üç büyük partiye ayrılmıştı. Bugün bile özellikle Belçika'yı birçok parti sistemi saydığımız takdirde İngiltere'de iki parti sisteminin olduğunu söylemek keyfi gibi görünebilir. Çünkü Belçika'da Liberal Parti'nin gücü İngiltere'dekinden pek fazla değildir. Ancak seçim sistemi bu partiye parlamentoda hissedilir derecede yüksek bir temsil sağlamaktadır. Gene de İngiliz sisteminin iki partili niteliğinden şüphe edilemez. Çünkü bir rejimin genel eğilimlerini görebilmek için kısmi ve sınırlı bir incelemenin üzerine çıkmak gerekir. Bu takdirde işçi hareketinin kuvvetini göstermeye başladığı 1906 yılına kadar İngiltere'nin bütün tarihi boyunca iki partiye sahip olduğu, 1918'den ve özellikle 1924'ten sonra Liberal Parti'nin tasfiyesi sürecinin başladığı, bu sürecin yeni bir iki parti sistemi kurmaya yöneldiği ve halen liberallerin parlamentodaki sandalyelerin %0.96'sına düşmeleriyle sürecin bitim noktasına ulaşmış gibi göründüğü ortaya konulabilir. Bu evrimi diğer Commonwealth ülkelerininkiyle karşılaştırdığımızda genel benzerlik açıkça göze çarpar. Buna karşılık Liberal Parti'nin zayıf bile olsa 1918'den beri oldukça istikrarlı bir yer işgal ettiği Belçika'nın durumu tamamen farklıdır. İki parti sistemi tipleri. Genellikle iki parti sistemine Anglo-Saksonlara özgü bir olay gözüyle bakılmaktadır. Bu görüş ancak yaklaşık olarak doğrudur. Çünkü bazı Anglo-Sakson ülkeleri çok parti sistemine sahip oldukları gibi iki parti sistemine Türkiye'de ve bir kısım Latin Amerikan ülkelerinde de rastlanmaktadır. Bazı Kara Avrupası devletlerinde bile bu yönde bir evrim kendini göstermektedir. Anglo-Sakson iki parti sistemi içerisinde de Amerika ile Britanya İmparatorluğunu açıkça birbirinden ayırmak gerekir. ABD'de iki parti sistemi hiçbir zaman ciddi bir tehditle karşılaşmamıştır. Federe devletlerin haklarını savunan cumhuriyetçilerle birliğin yetkilerinin artırılmasını isteyen federalistler arasındaki karşıtlığı ortaya koyan Jefferson-Hamilton rekabetinden bu yana Amerikan partileri derin bir değişim geçirmiştir. Federalist partinin parçalanmasından ve bir karışıklık devresinden sonra 1828 başkanlık seçimlerinde iki parti sistemi, Jackson etrafında toplanmış olan demokratlarla, Clay ve Adams'ın önderliğinde bulunan ulusal cumhuriyetçiler, bunlara Whigs adı da verilmekteydi, bu çeşitli adlar altında eski Jeffersoncu parti mevcuttu, arasındaki karşıtlık şeklinde yeniden ortaya çıkmıştır. İç savaş tabiatıyla partilerin durumlarında ve örgütlerinde büyük bir karışıklık yaratmakla beraber iki parti sisteminde hissedilir bir değişiklik yapmamış ve savaştan sonra bu sistem cumhuriyetçiler-demokratlar karşıtlığı şeklinde tekrar kendini göstermiştir. ABD tarihi boyunca birçok kereler üçüncü parti denemelerine girişilmişse de bunların hepsi ya başarısızlığa uğramış ya da ancak geçici ve yöresel nitelikte küçük partilere vücut vermiştir. Dipnot, bakınız özellikle W.B. Heseltine, The Rise and Fall of Third Parties, Washington 1948. İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerinde ise tersine Tory'lerle Whig'ler, muhafazakarlarla liberaller arasındaki geleneksel rekabet, sosyalist partilerin doğuşunun bir üç parti sistemine vücut verdiği 20. yüzyıl başlarında derin bir buhran geçirmiştir. O zamanlar bu sistemin kesin olarak yerleşme yolunda olduğu düşünülebilirdi. Fakat sonunda iki parti sistemi ya liberal partinin elenmesi ya da muhafazakarlarla liberallerin birleşmesi yoluyla zafere ulaştı. Böylece ABD'ninkinden farklı olarak bir üçüncü parti başarı sağlamış oldu. Ancak bu başarı aslında mevcut partilerden birini eleyerek ikinci parti haline gelmekteydi. Avustralya ve Kanada'da ise iki parti sistemi yeniden kurulmadı. Halen bunlardan birincisinde 3, ikincisinde 4 büyük parti bulunmaktadır. İngiliz ve Amerikan iki parti sistemleri, partilerin yapısı bakımından da birbirinden ayrılır. İngiltere'de bu yapı oldukça yüksek bir merkeziyete dayanır. Muhafazakarların merkeziyetçiliği işçilerinkinden daha zayıf olmakla beraber, Atlantik'in öte kıyısına oranla sınırsız derecede kuvvetlidir. ABD'de ise komiteler birbirinden geniş ölçüde bağımsızdır. Gerçi precinct görevlileri, captains ve komiteleri ilçe, county komitelerine bağlıdır. İlçe komiteleri de federe devlet liderlerinin ve komitelerinin otoritesi altındadır ama devletlerin üzerinde hemen hemen hiçbir örgüt yoktur. Ulusal liderlerin ve komitelerin yetkileri son derece sınırlıdır. Bununla İngiltere'deki durum arasında çok açık bir fark mevcuttur. Orada merkez parti maliyesini sıkı bir kontrol altında bulundurur ve yöresel komitelerce teklif edilen adayları onaylama hakkını kendinde tutar. Dominyonlarda merkeziyet derecesi hiçbir zaman ABD düzeyine düşmemek şartıyla değişmektedir. Son olarak şunu da hatırlamak gerekir ki, Amerikan partileri hiçbir ideolojik ya da sosyal temele dayanmamakta, türdeşlikten tamamen yoksun unsurları ve doktrinleri içine almaktadır. Bunlar gerçekte idari ve siyasal mevkileri ele geçirmeye ve çoğu zaman asıl seçimlerden daha önemli olan ön seçimlerde aday tespit etmeye yönelmiş örgütlerden ibarettir. İngiliz partileri ise klasik siyasal parti anlayışına çok daha yakındır. Latin Amerika'da da genellikle iki parti sistemi yönünde bir eğilim görülür. Ancak kıtanın siyasal hayatının ayırıcı özelliği olan ihtilaller, hükümet darbeleri, seçim oyunları ve hizip kavgaları bu eğilimi çoğu zaman engeller ya da onun biçimini değiştirir. Bununla birlikte Uruguay'da iki parti sistemi hemen hemen hiçbir değişikliğe uğramadan süre gelmiştir. Bu iki partinin doğuşu 1835 iç savaşına kadar çıkmaktadır. Partiler o zaman kabul etmiş oldukları sembollerin renginden gelen eski adlarını, Colorado Partisi ve Blanco Partisi, muhafaza etmişlerdir. Bunlar kendi içlerinde hiziplere ayrılmış olmakla beraber hizipleşmeler nadiren bir bölünmeye kadar gitmektedir.